Ayrım 5, sayfa 52. İnferis, mahfi eğilmez. Murat yol boyunca zihni sürekli olarak pazar günü başkanlığa çağrılmasına bir gerekçe aradı durdu. Hiçbir tutarlı gerekçe bulamayınca da gözlerini kapadı ve uyuklamaya başladı. Mustafa Bey'in seslenişiyle uyandığında Maliye Bakanlığı'nın kapısına gelmiş olduklarını fark etti. Teşekkür edip arabadan indi, kapıdaki güvenlik görevlisine kimliğini gösterip içeri girdi. Soğuk görünümlü teftiş kurulu bölümünün kapısında odacı Rıza Efendi karşıladı onu. Rıza Efendi odacıya pek benzemezdi. Kılık kıyafetine özen gösteren ciddi görünümlü bir adamdı. Giysileri her zaman ütülü, kravatı giysileriyle uyumlu, ayakkabıları boyalıydı. Yılları geçmişti burada. Yeni giren müfettiş muavinleri çaylarını getirene kadar onu baş müfettiş sanırlardı. Gülümseyerek hoş geldiniz beyefendi dedi. Maliye müfettişlerine beyefendi, müfettiş yardımcılarına muavin bey derdi. Onlar da ona asla Rıza Efendi demezler, Rıza Bey derlerdi. Hoş bulduk Rıza Bey, neler oluyor? Seni de pazar günü getirdiklerine göre durum karışık galiba. Sizi bekliyorlar, buyurun efendim. Bekliyorlar? Yani başkandan başka kişiler de var demek ki diye geçirdi zihninden Murat. Sonra yanıtını alamayacağını bilse de sordu, kimler bekliyor? Rıza Efendi tahmin ettiği gibi sessiz kaldı ve onu saygılı bir şekilde Dilek Hanım'a götürdü. İkisi boş koridorda ilerlerken ayak sesleri taş zeminde yankılanıyordu. Onları gören Dilek Hanım ayağa kalktı. ''Hoş geldiniz Murat Bey.'' ''Merhaba Dilek Hanım. Hemen Sayın Başkan'a haber vereyim geldiğinizi.'' Başkanın yanında kimin olduğunu sormaya fırsat kalmadan odanın kapısını açan Dilek Hanım'ın içeri girmesiyle çıkması bir oldu. ''Buyurun Murat Bey, sizi bekliyorlar.'' İçerideki koltuklarda teftiş kurulu başkanının dışında Maliye Bakanı ve tanımadığı şişman bir adam oturuyordu. Murat odaya girdiğinde aralarında konuşmakta olan bakan ve şişman adam susarak ona döndü. Tanımadığı adam saç tıraşına ve oturduğu yerde ceket düğmelerinin ilikli olduğuna bakılırsa ya emekli ya da sivil giyimli bir asker olmalıydı. Hepsinin önünde bir takım fotokopiler, gazete küpürleri vardı. ''Saygılar efendim.'' dedikten sonra bakandan başlayarak hepsinin elini sıktı. Başkan oturması için boş koltuğu işaret etti. Murat koltuğa oturduktan sonra Maliye Bakanı sessizliği bozarak söze başladı ve Murat'ın tanımadığı kişiyi işaret ederek ''Bekir Paşa Sayın Başbakan'ın baş danışmanıdır. Paşam bu arkadaşımız da Maliye Müfettişi Murat.'' ''Memnun oldum paşam.'' ''Ben de memnun oldum.'' Paşa Murat'ı baştan aşağı dikkatle süzdü. Adeta fotoğrafını çekip hafızasına kaydetmek ister gibiydi. Sonra bakan ile konuşmasına devam etti. Murat oturduğu yerden çevresine bakındı göz ucuyla. Teftiş kurulu başkanının klasik tarzda döşenmiş odası büyük değildi ama son derece düzenliydi ve insanda saygı uyandırıyordu. Buraya her girdiğinde heyecanlanırdı. Teftiş kurulunun sözlü sınavına bu odada girmişti. Büyük olasılıkla o hatıra böyle bir heyecana neden oluyordu. Çalışma masası ceviz ağacından ve el yapımıydı. Koltuklar koyu yeşil renk deri kaplıydı. Yerde kırmızı renk ağırlıklı büyük boy bir halı vardı. Masanın arkasındaki duvarda sade bir çerçeve içinde İbrahim Çallı'nın yaptığı kalpaklı pelerinli Atatürk resminin bir reprodüksiyonu ve karşı duvarda altın yaldızlı abartılı bir çerçeve içinde ressamının imzası okunamayan 1895 tarihi atılmış fırtınalı bir deniz tablosu asılıydı. Murat bir defasında başkandan izin alıp tabloyu indirmiş, imzayı okumaya çalışmışsa da iyice silinmiş harfleri çıkarmayı başaramamıştı. Tablonun arkasında bir takım yazı izleri vardı ama hepsi silinmiş, okunmaz hale gelmişti. Odayı gezinen gözleri yeniden paşanın üzerine odaklandı. Bu toplantının kendisine Maliye Bakanlığı'nda bir idari görev teklifiyle ilgili olmadığına emindi artık. Başbakanın baş danışmanı burada olduğuna göre düşündüğü senaryoya yakın tek olasılık başbakanlıkta bir görev teklifi olabilirdi. Geçmişte maliye müfettişlerinden o düzeyde danışmanlık görevlerine getirilenler olmuştu. Gerçi bu çok prestijli bir atama olurdu ama Murat'ın hayalini kurduğu iş, Amerika'da yüksek lisans yaptığı para teorisi ve politikası alanında edindiği teorik bilgileri uygulayabileceği bir görevdi. Bunun da yapılabileceği yerler Merkez Bankası ve Hazine'ydi. Bu düşüncelere dalıp gitmişken paşanın bakanla konuşmayı kesmiş olduğunu ve kendisini süzdüğünü fark etti. Rahatsız edici bir sessizliğin ardından paşa konuştu. Sizin geçen yıl yaptığınız T kurumu teftişi vardı. Paşa o incelemeyi Murat'ın yapıp yapmadığından emin olmak ister gibi söylemişti bu cümleyi. Evet efendim. Başbakanımız yaptığımız soruşturmayı çok beğendiğini ifade etmişti. Başkan söze girdi. Evet paşam, Murat Bey inanılmaz boyutta yolsuzluklar çıkarmıştı ortaya. Başbakanımızın talimatıyla konuyu bizzat izlemiş ve kendisine de bilgi sunmuştum. Murat'ı bir kez daha süzdükten sonra devam etti. Nedense Murat Bey daha yapılı, atletik birisi olarak hayal etmiştim. Murat güldü. Asker gibi düşünmüştünüz herhalde. Paşa ne güldü ne de yanıtladı. Murat bu sözü söylediğine pişman olmuştu. Paşa başka bir konuya geçti. Bazı tatsız olaylar, tehditler filan da olmuştu o inceleme sırasında galiba. Evet efendim, soruşturma sırasında yolsuzluklara karışanlardan birisinin akrabaları tehditte bulundular. Sonuçta 7 kişi bu yolsuzluklardan sorumlu bulundu. 3'ü tutuklu, diğerleri tutuksuz yargılanıyor. Yolsuzluğun başındaki kişi de intihar etti. Bu son cümleden sonra Murat durdu, gözleri boşluğa takıldı. Ne zaman bu konu aklına gelse zihninin derinlerinde bir yerlerden bir sıkıntı yüzeye çıkıveriyordu. Ne kadar suçlu olursa olsun bir insanın kendi canına kıyacak noktaya gelmesi, kabullenilmesi zor bir durumdu. Geride karısı ve küçük kızı kalan adamın onlara bıraktığı bir geliri de yoktu. Aile perişan olmuştu. Murat evlerine yardım için gittiğinde küçük kızın ona bakışı adeta yüreğini yakmıştı. Bir aylığını aileye bırakmış ve kadının bir yerde işe aldırılmasını sağlamış olmasına karşın içindeki sıkıntı hiçbir zaman kaybolmamıştı. Vicdan azabı çekmesini gerektirecek bir durum yoktu. Çünkü adam zaten suçunu itiraf etmişti. Yine de adamın üzerine fazla gitmiş olabileceği düşüncesinden kurtulamıyordu. O olaydan sonra sorgulamasını yaptığı insanları fazla sıkıştırmamaya çabalar olmuştu. Herkesin büyük bir başarı olarak gördüğü bu soruşturma, Murat için hafızasından silip atmaya çalıştığı bir trajediydi. Murat'ın sessizleştiğini fark eden başkan söze girdi. ''Sayın bakanım, bir çay ya da kahve daha alır mısınız?'' Aynı soruyu paşaya ve Murat'a da sorduktan sonra Rıza Efendi'yi çağırıp siparişleri verdi. Rıza Efendi odadan çıkar çıkmaz bakan konuşmaya başladı. Murat Bey, o soruşturmada gösterdiğiniz başarı ve olayı yönetmedeki ustalığınız Sayın Başbakanımızın dikkatini çektiği için şimdi elimizdeki görevin size verilmesini doğrudan kendileri istedi. Görevin ne olduğunu size anlatacağız. Yalnız öncesinde dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Bu görev son derece gizli tutulmalı. Tüm görevlerinizde gizliliğin söz konusu olduğunu biliyoruz zaten ama bu hepsinden daha gizli olmalı. Murat'ın zihni allak bullak olmuştu. Bu nasıl bir görevdi? Doğrudan başbakan tarafından kendisine verildiğine ve özellikle gizli tutulması istendiğine göre çok hassas bir konu olmalıydı. Bir NATO soruşturması filan mıydı acaba? Başkan sözü aldı. Bu çok gizli görevi teftiş kurulunun geleneklerinin dışına çıkarak size yazılı olarak değil sözlü olarak vereceğiz. Görevin ayrıntılarını öğrendiğinizde hak vereceksiniz bu yaklaşıma. Şu anda 3 muavin arkadaşınızla birlikte yaptığınız bir vergi dairesi teftişi var. Bu teftişi artık o arkadaşlar yürütecek. Yeni göreviniz İstanbul'da geçenlerde öldürülen iş insanı Mehmet H. ile ilgili olacak. Gerçek araştırma konunuzu kamufle etmesi için size yazılı olarak Mehmet H.'ye ait H Holding'in vergi incelemesi görevini vereceğiz. Her ne kadar holding tasfiyeye girmiş ve rutin bir vergi incelemesinden geçmiş olsa da bu yapacağınız incelemenin aramalı olarak yapılması gerekiyor. Aramadan ve incelemelerden sizin görevinizle bağlantılı sonuçlar çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Murat oturduğu yerde sabırsızlanıyordu. Neydi bu asıl görev? Ne bağlantısıydı? Niye bu kadar gizliydi? Sözlü görev verilmesi ne demekti? Daha önce bu kurulda olmamış şeylerdi bunlar. Bir yandan bu sorulara yanıt ararken bir yandan da İstanbul'a gidip orada inceleme soruşturma yapmanın zorluğunu düşünüyordu. Evden ayrı geçecek birkaç hafta, belki de birkaç ay söz konusuydu. Orada bir misafirhane bulunurdu herhalde. Bekir Paşa sözü devraldı. Murat Bey, göreviniz bir vergi incelemesi gibi görünse de asıl olarak eski Kamu Yatırımları Bakanı'nın yasa dışı ilişkiler sonucu Mehmet H'den aldığından kuşkulandığımız rüşvetlerin araştırılması olacak. Bu konuda Sayın Başbakanımıza bir ihbar geldi. Aynı kişi bu ihbarı Sayın Cumhurbaşkanımıza da yapmış. İhbarda iddia edilenlere göre Mehmet H. kamu ihalesi almak için eski Kamu Yatırımları Bakanı ile bazı parasal ilişkilere girmiş. Paşa önünde duran belgeleri ve fotokopileri Murat'a verdi ve devam etti. Burada konuyla ilgili bir takım belgeler var. Bunlar tabii eski Kamu Yatırımları Bakanı'ndan çok Mehmet Bey'in işleri ve devletle olan ilişkileri hakkında. Sayın Başbakanımız ihbar konusu olan bu işleri ve eğer varsa Mehmet H. ile eski Kamu Yatırımları Bakanı arasındaki parasal ilişkileri aydınlatmanızı istiyor. Murat Paşa'nın uzattığı belgelere hızla göz attı. İçlerinde pek işe yarar bir şey yoktu. Paşa'nın belge dediği şeyler gazetelerde yazılmış bazı dedikodu benzeri yorumlar ve bazı notlardan başka bir şey değildi. Konuyla ilgili birkaç soru sorduysa da tatmin edici yanıtlar alamadı. Belli ki kimse fazla ayrıntı bilmiyor diye düşündü. İhbar mektubunun bir örneğini almam mümkün mü paşam? Paşa bakana ve başkana baktıktan sonra yanıtladı. Cumhurbaşkanı başbakanı arayıp bu mektubun saklı kalmasını rica etmiş. O nedenle başbakan mektubu bize de vermedi. Bir tuhaflık daha diye geçirdi aklından Murat. İhbarı incelemem isteniyor ama ihbar mektubunu görmem istenmiyor. Maliye Bakanı ayağa kalkınca hep birlikte kalktılar. Göründüğü kadarıyla toplantı sona ermişti. Bakan, Murat Bey, ilk incelemelerinizin sonuçlarını değerlendirmek ve bunlara göre yönümüzü yeniden belirlemek için siz hazır olduğunuzda tekrar bir araya geleceğiz. Bu iş aceleye getirilmeyecek kadar önemli ama Başbakanımız mümkün olan en kısa sürede sonuç bekliyorlar. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanımız da kendilerini sıkıştırıyor. Soracağınız bir şey yoksa bu toplantıyı bitirebiliriz. Bir şey var Sayın Bakanım. Bu çalışmayı sonunda bir rapora bağlayacak mıyım yoksa bir not şeklinde mi sunacağım? Bir sessizlik oldu. Bakan, paşa ve başkan birbirlerine baktılar. Bakan konuştu. Buna varılan sonuçlara göre karar veririz. Siz tabii ki bir taslak hazırlarsınız. İşin rutin vergi incelemesi kısmını normal rapora bağlayıp gerekli yerlere gönderebilirsiniz. O ayrı. Orada paşa devreye girdi. Murat Bey, bir şey söylemeyi unuttum. Bu incelemeniz önceki Kamu Yatırımları Bakanı'nın görev dönemiyle sınırlı olacak. Sayın Başbakanımıza gelen ihbar o dönemle ilgili olduğu için kendisi de bu sınıra kesinlikle uyulması talimatını verdiler. Murat'ın kafası yine karıştı. Bir soruşturma başladığında bunun zaman sınırı filan olmazdı. Ucu nereye giderse oraya gidilirdi. Herhalde bu usulü tam olarak bilmiyorlar diye düşünerek başkana baktı. O bunu bilirdi tabii ama şu anda sanki konuyla hiç ilgisi yokmuş gibi pencereden dışarıyı seyrediyordu. Murat Paşa'nın sözlerine karşı bir yorumda bulunmadı. Sadece anladığını ima edecek şekilde başını salladı. Başkan bakanı ve paşayı kapıya kadar uğurladı. Sonra Murat ile biraz daha sohbet etti. Yarın da kalın, öbür gün İstanbul'a gidersiniz. Bakanlığın misafirhanesine en sessiz ve büyük odayı size hazırlamaları için bakan bey emir verdi. Çalışmalarınızı orada yapabilirsiniz. Ayrıca teftiş kurulu grup başkanlığında da size kapısı kilitli bir oda hazırlanıyor. Gruba uğradığınızda Mehmet H.'nin ve H. Holding'in vergi incelemesini yaptığınızı söylersiniz. Diğer meseleden kimseye söz etmeyin. Başkan sözünü bitirdikten sonra telefonla Dilek Hanım'ı aradı. Mustafa'ya haber verin, Murat Bey çıkıyor. Murat Bey'e salı sabahı için İstanbul'a gidiş uçak bileti aldırın. Murat incelemeyle ilgili dönem sınırlamasından, ihbar mektubunun kendisinin için verilmediğine kadar sormayı düşündüğü birçok konu olsa da bu aşamada bunlara doğru yanıtları alamayacağını düşünerek sessiz kaldı. Başkana veda ettikten sonra o ağır havadan bir an önce kurtulmak ister gibi adeta koşarcasına bakanlık kapısından çıktı. Kafasının içinde sanki bir kazan kaynıyor gibiydi. Derin bir nefes aldı ve arabaya bindi. Bir maliye müfettişine verilebilecek en belalı görevlerden birisiydi bu inceleme. 10 yıl kadar önce bir eski siyasetçi, kardeşinin karıştığı ve kendisine de sıçrayan bir yolsuzluk yüzünden maliye müfettişlerince soruşturulduğunda büyük olay olmuştu. Bu ondan da belalı bir işti. Eski bir kamu yatırımları bakanı ve belki başka üst düzey yöneticiler hakkında inceleme, soruşturma söz konusuydu. Üstelik eski bakan hala milletvekili olarak aktif siyasal yaşamın içindeydi. İncelemeyi gizli tutacaktı. Rapor yazıp yazmayacağına bakan, paşa ve başkan birlikte karar vereceklerdi. Görev yazılı olarak değil sözlü olarak veriliyordu. Teftiş kurulunda daha önce böyle bir şey olmuş muydu acaba diye söylendi kendi kendine. Mustafa'nın aynadan kendisine baktığını fark edince, "Yok bir şey Mustafa Bey, öyle söyleniyorum işte" demek zorunda hissetti kendisini. Eve geldiğinde saat 1 olmuştu. Önce ev yemekleri yapan lokantaya gidip yemek yedi, sonra eve dönüp rahat bir şeyler giydi üzerine. Bilgisayarını açtı, Mehmet H. ve H. Holding hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyordu. Ama önce Gülşen'i arayıp İstanbul'a gideceğini haber vermeliydi. Bir süre buralarda olmayacak, Barış'la ilgilenemeyecekti. Numarayı çevirdi, Gülşen merakla sordu. "Alo Murat, neymiş konu?" "Görev gereği İstanbul'a gidiyorum Gülşen. Şu geçenlerde İstanbul'da öldürülen iş insanı vardı ya, onunla ilgili bir vergi incelemesi. Birkaç hafta sürebilir diye tahmin ediyorum. Hafta sonları gelirim artık." Gülşen şaşkınlıkla sordu. "İstanbul'da müfettiş yok muymuş da seni yolluyorlar?" "Çoğunun ellerinde başka işler var. Bir de benim T kurumu incelemem dolayısıyla bu konularda deneyimli olduğumu düşünüyorlarmış." "Bu kötü oldu senin için. Neyse yapacak bir şey yok. Umarım seni çok yormaz bu iş." "Elimden geldiğince dikkat ederim kendime." "Peki aceleleri neymiş de böyle pazar günü çağırmışlar seni?" "Zaman aşımı söz konusuymuş. Onun içinmiş bu acele." Bu yalanı söyledikten sonra aklına o ünlü söz geldi. Bir kez yalan söylemeye başlarsanız sonuna kadar yalan söylemek zorunda kalırsınız. 5. ayrımın sonu. Sayfa 61.